Şiir Gemisi. Bir bahara açık duran penceresinde, belki bir gün gelir geçmiş zamanı arar diyerek bu portreyi çizdi sanatkar, bir oda içinin ışık ve gölgesinde. Verdi bir başka renk, başka biçim hasından. Diledi ki bir ölümsüz ömür yaşasın, geçsin geceleri kışın, günleri yazın, süzgün gözlerini seyredip aynasından. Severdi, ağlardı, güler ve hatırlardı değişmeden önce sanatın fırçasında. Onun bu güzele gebe rönesansında günler birbirini güden hoş anılardı. Şimdi çerçevede mahpus yaşamaktadır. Alnında o yaman ölmezliğin zaferi, uzak bir rüyada yüzer gibi gözleri artık ne gülmekte ne de ağlamaktadır. Sevgili dinleyenlerimiz, Şiir Gemisi'nin güvertesinden sizleri Ahmet Muhip Dranas'ın Portre şiiriyle selamladık bu programda. Daha önceki programlarda Osmanlı'nın son yüzyılı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında ortaya çıkan edebi topluluklardan bahsetmiştik. 19. asrın sonu ve 20. asrın başında doğmuş ve yaşamış bazı şairler o yıllarda ortaya çıkan edebiyat akımlarına katılmamışlar, farklı bir tutum, ayrı bir tutum sergilemişlerdi. Ahmet Muhip Dranas bahsedilen şairler arasında gösterilebilir. Onun hayatını kısaca konuşacağız bugün. Edebi sanat anlayışını onun üzerine biraz fikir yürütmek istiyoruz ve Türk şiiri içerisindeki elbette konumundan bahsedecek ve bazı şiirlerini de sizler için seslendireceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Bilede Yaman ve Ferayuz'un birlikte hazırladığı Şiir Gemisi'ne hepiniz hoş geldiniz. Teknik Masa'da Aslı Yıkılmaz, ben Yasemin Pamukçu, merhaba diyoruz sizlere. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Evet, Ahmet Muhip Dranas gerçekten yine edebiyatımızın çok...
Müstesna bir isim.
Evet, özel isimlerden birisi. Hadi anlatmaya başlayayım, vakit kaybetmeyelim.
Tabii ki. Öncelikle herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ahmet Muhip Dranas, sizin de bahsettiğiniz üzere Cumhuriyet'in ilk yıllarında özellikle müstesna bir yere sahip, hiçbir edebiyat akımına ya da edebi topluluğa iştirak etmemiş, onlara katılmamış, ayrı bir yerde durmuş bir şairdir. 1908'de İstanbul'da doğuyor fakat kendisinin 1909'da Sinop'ta doğduğuna dair bilgiler yer alıyor. Ama biz kimi referans alıyoruz? Eşi Münire Dranas'ı referans alıyoruz. Onun aktardığına göre de 1908'de İstanbul'da doğmuştur. İlkokulu Sinop'ta bitiriyor Ahmet Muhip. Orta öğrenimini 1929'da Ankara Erkek Lisesi'nde tamamlıyor. Lisedeki edebiyat öğretmenleri Faruk Nafiz Çamlıbel ve Ahmet Hamdi Tanpınar.
Bu nasıl bir şans?
Şansa bakar mısınız? Evet.
Harika. Geldi etkilenme şimdi, değil mi?
Tabii ki de. Ben böyle şairlerin hayatlarını okurken Dranas'ta da aynı şeyi hissetmiştim. Atilla İlhan'da da aynı şeyi hissetmiştim. İçimde böyle hasetlik değil, kıskançlık değil de
İmrenme
diyebiliriz. Hep bir imrenme doğmuştur böyle.
Güzel bir şey, evet.
İlerleyen zamanlarda da diğer şairlerin etkileşimlerinden, ilişkilerinden, özellikle öğretmen-öğrenci ilişkilerinden bahsetmekten zevk duyarız.
Evet.
Ankara Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra bir süre Hakimiyet-i Milliye gazetesinde çalışıyor. Dönemin önemli gazetesi, Cumhuriyet'in ilk yıllarında, o özellikle 30'larda. Ankara Hukuk Fakültesi'ne 2 yıl devam ettikten sonra öğrenimini yarıda bırakıyor. Güzel Sanatlar Akademisi Kütüphane Müdürlüğü göreviyle İstanbul'a taşınıyor.
Evet.
Ve Ahmet Muhip'in İstanbul macerası başlıyor. Memuriyetinin yanında Edebiyat Fakültesi'nde felsefe bölümüne devam ediyor ve fakülteden mezun oluyor. Bir önceki bölümde bahsettiğimiz üzere
Ahmet Kutsi
Tecer'le hayatı bazı noktalarda paralellik, benzerlik gösteriyor Ahmet Muhip Dranas'ın. Özellikle felsefeye olan, edebiyata olan ilgileri. Fakülteden mezun olduktan sonra Dolmabahçe Resim ve Heykel Müzesi'nde müdür yardımcısı olarak çalışıyor. 1938'de Ankara'ya dönüyor ve 40'ta Münire Hanım'la hayatlarını birleştiriyorlar. Askerliğini 2. Dünya Savaşı yıllarında Ağrı'da yedek subay olarak yapıyor. Ahmet Muhit Dranas.
Evet.
Ağrı'nın Sürbehan köyünde. Burada Ağrı Şiiri ile Gölgeler adlı tiyatro eserini kaleme alıyor bu yıllarda. 1945'te terhis oluyor. 46'da Ankara'da Çocuk Esirgeme Kurumu yayın müdürü oluyor. Burada yaptığı çok güzel işler var Ahmet Muhit Dranas'ın. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda yayın müdürlüğüyle başlayan meslek hayatı, evet, o kurumun başkanı oluyor. Ve bu kurum nezdinde çıkan yayınların tümünden sorumludur Ahmet Muhit Dranas. Çok güzel eserler çıkarmıştır o dönemde. Özellikle Çocuk ve Yuva isminde bir dergi çıkarıyorlar mesela. 1960'a kadar Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanlığı görevini sürdürüyor. Yaklaşık 3 sene. İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği, Devlet Tiyatrosu Edebi Kurul Başkanlığı, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunduktan sonra Zafer Gazetesi'nde yazılar yazmaya başlıyor. O arada da Demokrat Parti'den milletvekilli aday oluyor. Fakat seçilemiyor, meclise giremiyor. Yayımlanan ilk şiiri Bir Kadına isimli bir şiirdir. Ahmet Muhit Dranas'ın.
İlk şiiri.
Evet.
Bir Kadına.
Her şairde olduğu gibi şiir aşkla başlamıştır. Ahmet Muhit Dranas'ın şiirinde de. Ankara Lisesi'nden Muhip Atalay imzasıyla 1926'da Milli Mecmua'da yayımlanıyor. O zaman daha 17 yaşında. Dikkatinizi çekerim. Ardından genç şair İçtihat ve Servet-i Fünun, Resimli Uyanış, Varlık, Çığır, Ülkü, Sanat ve Edebiyat, Türk Yurdu gibi dergilerde şiirlerini yayınlıyor. Hisar Dergisi'nde şiirlerini yayınlıyor. 1953'te Antoine de Saint-Exupéry'nin Küçük Prens adlı meşhur o hikayesi vardır ya.
Evet.
Onu işte çeviren isim Ahmet Muhit Dranas'tır.
Öyle mi?
Türkçe'ye kazandıran isim. Çevir. Evet.
Oo, çok güzel.
Türkçe'ye kazandıran isim Küçük Prens'i Ahmet Muhit Dranas'tır. İlk başta bir çocuk hikayesiyken artık bir yetişkinlerin de okuduğu, yetişkinlerin
klasik
de zevkle okuduğu bir klasiğe dönüşmüştür.
Gerçekten. Felsefe var içerisinde.
Doğrudur.
Doğru.
Ardından önemli bir hizmet olarak Tevfik Fikret'in Rubabi Şikeste ve Haluk'un Defteri kitabından derlediği, onların içinden seçtiği Han-ı Yama ve Tarihi Kadim manzumelerini Türkçeleştiriyor. Günümüz Türkçesini uyarlıyor ve Kırık Saz adıyla yeniden yayımlıyor. 21 Haziran 1980'de Ankara'da vefat ediyor Ahmet Muhit Dranas.
Evet.
Vasiyeti üzerine Sinop'un Erfelek ilçesinin Salı köyünde toprağa veriliyor. Toprağı. Yani aslında doğum yeri olarak verilen yerde vefat ediyor. Orada toprağa veriliyor. Özür dilerim.
Peki Dranas'ın kendisinden önceki şairlerle bir üslubu anlamında bir yakınlığı var mıdır?
Muhakkak kendisinden önceki kuşakta özellikle Ahmet Haşim'le üslup akrabalığı kurulabilir. Ahmet Muhit Dranas'ta bir divan sesi vardır diyebiliriz. Nasıl Ahmet Haşim'de bir divan sesi varsa, bir divan üslubu varsa Ahmet Muhit Dranas'ta da o sesi yakalamak mümkündür. Biz Dranas'ı Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin saf şiir anlayışına mensup şairlerinden olarak biliyoruz. O milli edebiyat akımının başlattığı duru Türkçe, yeni lisan anlayışını bambaşka bir şekle sokmuş, bambaşka bir soluk getirmiş şairlerimiz arasında yer alır Dranas. Meşhur şiirleri vardır. Fahriye Abla gibi, Olvido gibi, Serenat gibi birçok bilinen meşhur şiiri vardır. Onlardan da bahsedeceğiz şimdi.
Serenat okuyalım mı?
Tabii
ki. O zaman
ki.
Hazır siz zikretmişken, tabii söylemişken. Serenat, evet. Ahmet Muhit Dranas'ın çok güzel şiirlerinden sadece bir tanesi sevgili dinleyenlerimiz.
Yeşil pencerenden bir gül at bana. Işıklarla dolsun kalbimin içi. Geldim işte mevsim gibi kapına. Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak. Ben aşkımla bahar getirdim sana. Tozlu yollarından geçtiğim uzak iklimden şarkılar getirdim sana. Şeffaf damlalarla titreyen ağır koncanın altında bükülmüş her sak. Senin için dallardan süzülen ıtır, senin için karanfil, yasemin, zambak. Bir kuş sesi gelir dudaklarından, gözlerin gönlümde açan nergisler. düşen öpüşlerdir dudaklarından, mor akasyalarda ürperen seher. Pencerenden bir gül attığın zaman, ışıkla dolacak kalbimin içi. Geçiyorum mevsim gibi kapından, gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.
Da bir serenat gerçekten, evet. Değil mi? Böyle
çok güzel.
Çıkmışsınız pencereye, sevdiğinize bunları okuyorsunuz.
Çok güzel, evet. Bir sesleniş. Dranas'ın şiir yolculuğuna çıkarken hayalinde çocukluk yıllarına ait tabiat manzaraları var, hatıralar var. Gözlem ve izlenimler var. İşte bu şiir sonra o izlenimlerden sonra doğan aşkların bir ürünü. Dranas'ta tezahür eden o sevginin, o samimiyetin bir ürünü. Samimi şairlerdir. Bu isimler, bu müstakil şairler diye tabir ettiğimiz isimler gerçekten samimi şiirler yazmışlardır. Kalbe dokunan, ruhu okşayan şiirler yazmışlardır. Serenat da onlardan birisi. Söylediğim üzere şiir yolculuğuna çıkarken muhayyelesinde tabiat var, insan var, çocukluk anıları var, güzel hatıralar var ve Dranas şu açıdan şanslı. Programın girişinde de belirttiğimiz üzere lisedeki edebiyat öğretmenleri Faruk Nafiz Çamlıbel ve Ahmet Hamdi Tanpınar. Şimdi bir lise öğrencisi olarak şiir dünyasına adım atıyorsunuz ve Ahmet Hamdi Tanpınar gibi bir isim geliyor sizin elinize. 19. yüzyıl Fransız şiirine damgasını vurmuş, Baudelaire'in Elem Çiçeklerini uzatıyor, elinize tutuşturuyor. O saatten sonra etkilenmemeniz mümkün değil. O saatten sonra sembolizmden de etkileniyorsunuz, romantizmden de etkileniyorsunuz, hı hı, ve empresyonizmden de etkileniyorsunuz. Hı hı. Bunu açalım, bu ifadeyi ne demek istiyorum? Şunu, hı, söylemek istiyorum. Ahmet Muhit Dranas'ın edebi hayatı boyunca onu üç aşamaya, üç döneme bölmek mümkündür.
Öyle mi? Evet.
Evet. Çünkü Dranas sembolik şiirler de yazmış, romantik şiirler de yazmış. Hı hı. Yani simgeci şiirleri de var, coşumcu şiirleri de var, hı hı, ve izlenimci, empresyonist şiirleri de var. Bunların örnekleri var. Mesela örnek diyelim. Şimdi gece, selam, hatıra, bahar şarkısı, portre, ben ve o gibi şiirler şairin sembolist tavrına örnek şiirler.
Portreyi başta
zaten
okuduk.
Başta okuduk.
Tamam. O,
mesela orada müthiş bir sembolizm vardı.
Sembolizm var, evet.
Şiire tarihi ve milli bir arka plan eklemesiyle de romantiklere yaklaşıyor artık. Şiire o tarihi dokuyu, milli süsleri eklediği zaman bunu Mehmet Kaplan söylüyor aynı zamanda. Mehmet Kaplan'ın, hı, deyişiyle Ahmet Muhit Dranas gerçek bir romantiktir.
Evet,
evet. Evet. O dönemin en güzel romantiklerindendir diyor Mehmet, hı, Kaplan.
Hı hı. Örneğin az evvel okumuş olduğumuz serenat romantizm.
Tabii, romantik bir şiirdir. Romantizm çünkü coşumcudur.
Değil mi?
O coşkuyu, evet, hissederiz, tamam, şiirde. Serenadın yanında ağrı şiiri, köpük şiiri, hı, olvido ve böyle biteviye, her günkü şarkım gibi şiirlerde bu çizginin ilk akla gelen örnekleri. Hı. Yani romantik şiirin.
Olvido da yine öyle.
Tabii, muhakkak. Bir de bunun yanında en son söylemiş olduğum empresyonist, yani izlenimci, dışa vurumcu, tabiat tasvirlerine izlenimlerini katmasıyla oluşan şiirleri de var. Bu bakımdan da onlara yakın duruyor. Empresyonistlere yakın duruyor. Sonbahar şiiri var, kar şiiri var, deniz özleyen çocuklar var, bahar gökleri var, yeni bir yaz umudu gibi şiirleri var bu akımın örneği olarak.
O zaman kar şiiriyle devam edelim mi sohbetimize?
Çok güzel
ne
olur.
Dersiniz?
Onunla ilgili ben bir anekdot vereyim müsaadeniz olursa. Kar şiiriyle ilgili TRT Arşiv 1990'da yayınlanan bir programı tekrar izleyicilerle paylaştı. Orada Cemal Süreyya kar şiirini okuyor.
Bu bir televizyon programı bile,
evet,
Eman.
Evet.
Ay çok güzel.
1990'da yayınlanmış. 1990'da çekilmiş. Cemal Süreyya kar şiirini okuyor ve çok güzel okuyor. Sizin de ondan daha güzel okuyacağınızdan.
Çok büyük sorumluluk bu şimdi.
Hiçbir şüphem yok.
Bakalım, hadi bakalım okuyalım o zaman.
Kardır yağan üstümüze geceden. Yağmurlu, karanlık bir düşünceden, ormanın uğultusuyla birlikte ve dört nala dümdüz bir mavilikte kar yağıyor üstümüze, inceden. Sesin nerede kaldı? Her günkü sesin. Unutulmuş güzel şarkılar için bu kar gecesinde uzaktan, yoldan, rüzgar gibi ta eski Anadolu'dan sesin nerede kaldı? Kar içindesin. Ne sabahtır bu mavilik, ne akşam. Uyandırmayın beni, uyanamam. Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına, Allah aşkına, gök, deniz aşkına, yağsın kar üstümüze buram buram. Buğulandıkça yüzü her aynanın, beyaz dokusunda bu saf rüyanın, göğe uzanır tek tenha bir kamış. Sırf unutmak için, unutmak için ey kış. Büyük yalnızlığını dünyanın.
Yüreğinize sağlık.
Cemal Süreyya kadar güzeli olamaz tabii. Onu geçiyoruz, evet. Evet, devam edebiliriz buradan.
Ahmet Muhyip Dranas'la ilgili şunu da eklemek isterim. Edebiyat hayatının ilk dönemlerinde Tanpınar ve Necip Fazıl'ın mısra tekniğini, kelime ve imge servetini benimsiyor.
Evet.
Dranas'ın şiirini tematik açıdan inceleyen Ahmet Oktay, aydın ve halk arasında sıkışıp kalmayan, aksine yüreğini ve şiirini her iki senede açan bir Ahmet Muhyip Dranas'tan bahsetmiştir. Hatta onun bir portresini çiziyor. Direkt onun cümleleriyle şunu söylemek isterim. Biri şairler, yazarlar arasında özellikle kar, köpük, ayaklar, Olvido gibi şiirleriyle dolaşımda kalmayı başarabilmiş. Biri de bu çevrede yazınsal değerine kuşkuyla bakılmış. Fahriye abla şiiriyle kitleler içinde popülerleşmiş iki Ahmet Muhyip Dranas var. Bu iki şair imgesinden hangisini önemsememiz gerekir? Tabii ki de her ikisini de. Ben bu noktada Oktay'a katılıyorum. Ahmet Muhyip Dranas'ın bu çok yönlü kişiliği, şiirde tercih ettiği biçim farklılıkları, tema farklılıkları, üslup farklılıkları onu muazzam bir edebiyatçı, muazzam bir sanatçıya dönüştürmüş.
Evet.
Bu tercihleri, bu farklılıkları sanki böyle her çiçekten bal alan bir arıya dönüşmüş tabir yerindeyse. Hı hı. Kendisi de zaten şiiri kelimelerle dördüncü bir boyut yaratma çabası olarak görüyor. Müthiş bir tabirdir bu. Çok güzel bir tanımlamadır.
Kelimelerle dördüncü bir boyut.
Kelimelerle dördüncü bir boyut yaratma.
O zaman kelimeleri çok önemsiyor.
Tabii ki, muhakkak. Hı-hı. Şöyle bir şey vardır bir de. Ahmet Muhyip Dranas'ın şiirlerinde her kelimenin bir vazifesi vardır. Ve neredeyse yersiz kullanılmış.
Kelime yok.
Gereksiz kullanılmış kelime çok az rastlar. Hatta yoktur denilecek kadar
çok,
azdır.
Çok çok ciddi bir titizlik.
Bu ciddi bir işçiliktir. Ciddi bir şiir işçiliği gerektirir. Bu yönden mesela kendisi de der ki benim şiirlerimde vezin vardır, kafiye vardır. Hı. Ama ben ne vezin ne kafiye düşkünüyüm. Yani
şimdi aynı şeyi düşünüyordum. Ben de diyordum ki yani orada bir kafiye oluşturmak için bazen şair şu şurayı uyar şu kelime diye düşünür ve onu oraya koyabilir. Oysa ki koyduğu o kelimenin bir işlevi olmasını da bekliyoruz
muhakkak,
burada.
Muhakkak,
çok zor
kesinlikle.
Bir mevzu.
Evet. Dolayısıyla şiirde işçiliği önemsemesine rağmen rahat söyleyişin peşindedir. O yüzden kafiyeyi kullanmaması gerekiyorsa rahat söylemek için kullanmaz. Kullanması gerekiyorsa kullanır. Bu sıkışıp kalmamışlık çok güzel biçimde gösteriyor kendini Ahmet Muhyip Dranas'ta. Şöyle devam etmek isterim. Estetiğini oluştururken Dranas halk şiirinden yararlanıyor, divan şiirinden yararlanıyor, Fransız şiirinden etkileniyor. Sınırsız insan sevgisini rahat bir söyleyişle buluşturuyor ve o modernizmin hoyratça tükettiği sevgiyi, merhameti, dostluğu, güzel duyguları, hassas duyguları şiire yansıtıyor, şiirin dünyasına taşıyor. Anadolu coğrafyasını, yaşama tarzını, geçmişini, kaderini birlikte insanla resmediyor. Bu çok önemli bir şeydir. İnsanı resmetmek çok zordur. Cahit Sıtkı Tarancı'nın güzel bir deyişi vardır. İnsan dünyanın en zengin madenidir der. O madeni aramak, sürekli o madenin keşfi için uğraş peşinde olmak zor iştir, kolay iş değildir. Hı hı. O yüzden Ahmet Muhyip Dranas'ın şiirlerindeki bu insan ve tabiat temaları çok güzel aksettirmiştir kendini. Ama bu iki tema mesela tabiat, insan ayrı ayrı temalar olarak gözükmez. Artık birleşmiştir.
Hı
Bunu işte özellikle sembolist şiirlerinde görürüz. Çünkü o imgelemi öyle bir yedirir ki şiire, imgeyi öyle bir kurar ki artık mefhumlar, kavramlar iç içe geçmiştir. Samimi bir şekilde yoğrulmuştur. Örneğin Ağrı şiirinde, evet, o askerdeyken yazdığı Ağrı şiirinde tasvir ettiği dağ birdenbire şiirin sonunda sonsuzluğa yelken açan sihirli bir gemiye dönüşür mesela. İşte o şiir, vardım eteğine secdeye kapandım, koşup bir koluna sımsıkı abandım diye başlar.
Evet.
Büyük bir coşkuyla başlar. Dediğim gibi şiirin sonunda da dağ figürü sihirli bir gemiye dönüşür. Bu sembolizm Dranas'ın şiirlerinde tematik olarak kendini gösterdiği gibi, hı-hı, şiire farklı bir ses, farklı bir soluk getiriyor. Zaten bu noktada ayrışıyorlar diğer edebi topluluklardan, diğer edebi akımlardan. Şiirde hem klasik, geleneksel kalıpları kullanmanın yanında, hı-hı, o kalıplara, o geleneksel tavra yeni bir ses, modernist bir duruş getiriyorlar. Asıl önemli olan budur. Dranas ve akranları, Ahmet Kutsi Tecer, Cahit Sıtkı Tarancı gibi isimler. Bunları da bir kısmını konuştuk, bir kısmını da
konuşacağız
ilerleyen zamanlarda. Onları bu açıdan ben önemsiyorum. Heceyle şiir yazıyorlar ama o kadar duru, o kadar sade bir dil kullanıyorlar ki. Çünkü dil çok önemli şiirde. Dil söyletmiyor aslında, söylüyor. Bu da önemlidir. Dil söyletmez, dil söyler diye bir söz vardır.
Bu ne demektir mesela?
Dil söylettiği zaman, şiirde dil söylettiği zaman tabir caizse kör göze parmak sokar gibi çok böyle yabanıl, atıl kelimeler, atıl cümleler, yabanı bize yabancı gelen, kulak tırmalayan ya da gözümüzü rahatsız eden cümlelerle karşılaşırız. Ama dil söylediği zaman, dil kendi dünyasından, kendi muhtevasından ürünler ortaya koymamızı emrettiği zaman, işte o zaman Yunus Emre'ler ortaya çıkıyor. O zaman Faruk Nafizler ortaya çıkıyor. O zaman Ahmet Muhit Dranaslar ortaya çıkıyor.
O zaman ben şunu anladım. Demek ki dil söylettiği zaman daha bir bizim tabirimizden daha bir yapmacık.
Muhakkak.
Daha bir hani çok kullanmadığımız kelimelerin olduğu.
Doğrudur.
Ama diğeri daha içten ve daha bizim kullandığımız bir dil.
Aynen öyle.
Anladım.
Dranas'ın şiirlerini tematik olarak bahsettik. Hı-hı. Onun şiirlerinden. Gruplandırmaya tabi tuttuk. Üç aşamalı olduğunu söyledik. Daha doğrusu üç tarzdan etkilendiğini söyledik.
Peki bu hani çok yine uzun bir şiiri var. Olvido'yu hangi gruba sokuyoruz?
Önce Olvido'yu romantik gruba sokuyoruz. Hmm. Romantik bir şiirdir Olvido.
Tamam.
Samimi bir aşk şiiridir. Hani Kaplan'ın, Mehmet Kaplan'ın tespitiyle onda hayatın korkunç boşluk ve dramını sevgili ve güzellik duygusu doldurur diyor Ahmet Muhit Dranas için. Olvido İşte o boşluğu dolduran güzel şiirlerden biridir.
Onu dinleyelim o zaman. Ben yani okuyayım. Siz dinleyin sevgili dinleyenlerimiz. Sonrasında şiirin üzerine biraz konuşalım bakalım. Hangi özellikleri, hangi özelliklerin altını çizecek bile değmem bizim için.
Hoyrattır bu akşamüstüler daima. Gün saltanatıyla gitti mi bir defa? Yalnızlığımızla doldurup her yeri, bir renk çığlığı içinde bahçemizden, bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan, lavanta çiçeği kokan kederleri. Hoyrattır bu akşamüstüler daima. Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar, unutuşun o tunç kapısını zorlar ve ruh atılan oklarla delik deşik. İşte doğduğun eski evdesin birden. Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven. Susmuş ninnilerle gıcırdıyor beşik ve cümle yitikler, mağluplar, mahzunlar. Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir. Kağıtlarda yarım bırakılmış şiir, insan yağmur kokan bir sabaha karşı hatırlar bir gün bir camı açtığını, duran bir bulutu, bir kuş uçtuğunu, çöküp peynir ekmek yediği bir taşı. Bütün bunlar aşkın güzelliğiyledir. Aşklar uçup gitmiş olmalı bir yazla, halay çeken kızlar misali kol kola. Ya sizler? Ey geçmiş zaman etekleri, ihtiyar ağaçlı, kuytu bahçelerden ay ışığı gibi sürüklenip giden, geceye bırakıp yorgun erkekleri, salınan etekler fısıltıyla, nazla. Ebedi aşığın dönüşünü bekler. Yalan yeminlerin tanığı çiçekler. Artık olmayacak baharlar içinde. Ey ömrün en güzel türküsü aldanış. Aldan, gelmiş olsa bile ümitsiz kış. Her garipsi ayak izi kar içinde. Dönmeyen aşığın serptiği çiçekler. Ya sen? Ey sen, esen dallar arasından bir parıltı gibi görünüp kaybolan, ne istersin benden akşam saatinde? Bir gülüşü olsun görülmemiş kadın, nasıl ölümsüzsün aynasında aşkın? Hatıraların bu yanma vaktinde sensin hep, sen esen dallar arasından. Ey unutuş, kapat artık pencereni. Çoktan derinliğine çekmiş deniz beni. Çıkmaz artık sular altından o dünya. Bir duman yükselir gibidir kederden. Macerası çoktan bitmiş o şeylerden. Amansız gecenle yayıl dört yanıma. Ey unutuş, kurtar bu gamlardan beni.
Olvido'yu dinlediniz sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Brede Yaman yorumlasın bakalım bu şiiri bizim için.
Öncelikle yüreğinize, sesinize sağlık.
Teşekkür ederim.
Olvido İspanyolca'da unutuş demek. Ve şunu da söyleyeyim. Ahmet Muhip Duranas'ın şiirlerinde unutuş kelimesine çok sık rastlarız.
Evet.
Unutma takıntısı olan bir şairdir Ahmet Muhip Duranas.
Yani unutmak istememek. Değil mi?
Hem öyle, bazı şeyleri unutmak hem de bazı şeyleri hiç unutmamak arasında bir kalmış için bir şairdir.
Çok güzel. Bir,
güzel bir zıtlık içindedir. Olvido şiirinde de bu romantizmin izlerini görüyoruz. Coşkuculuğun. O coşkuyu hissettiğimizde, o aşkın güzelliğini kendi ifadesiyle, aşkın güzelliğini hissettiğimizde, diğer her şeyin aşkın güzelliğine bağlandığını fark ettiğimizde, işte bizim için şiirde, şairde, gönlümüzde çok farklı bir yer ediyor. Olvido uzun bir şiir. Çok güzel okudunuz.
Unutuş.
Ama en meşhur şiirlerinden biridir. Hatta en meşhur şiirdir diyebiliriz Ahmet Muhip Duranas'ın. O unutuşu ve o unutuşa seslenişini az önce bu uzun şiirde hissederken şunu düşündüm. İnsanın, daha doğrusu şairin bir kişiye seslenmesine aşinayızdır. Bir şehre seslenmesine aşinayızdır. Vatana, yurda seslenmesine, doğaya, tabiata seslenmesine, dağa, taşa, kuşa, kurda, böceğe, çiçeğe seslenmesine, ama bir hale, yani bir duruma, bir olguya seslenişini ben daha önce rastlamadım.
Ey unutuş,
evet,
diyor,
ey
değil
unutuş
mi?
Çok büyük bir sesleniş.
Çok güzel.
Büyük bir meydan okuma. Hakikaten Mehmet Kaplan doğru söylüyor. Ahmet Muhip gerçek bir romantiktir diyebiliriz yani.
Sevgili dinleyenlerimiz, bugün son şiiri, yine Ahmet Muhip Duranas'ın yazmış olduğu şiiri istiyoruz ki Bile Dayaman yorumuyla sizlere aktaralım. Her şeyden önce çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyenlerimize esenlikler diliyorum.
Teşekkürler.
Bu şiiri okumaktan da şeref duyacağımı söyleyerek veda etmek isterim.
Evet, biz de vedamız o zaman sevgili Feray Uz ve Bile Dayaman'ın bu programı, şiir gemisini birlikte hazırladıklarını vurgulayarak veda edelim sizlere. Aslı Yıkılmaz'la çalıştık teknik masada ve ben Yasemin Pamukçu. Yaklaşık 30 dakika boyunca son derece büyük bir zevkle sizlerle birlikteydim sevgili dinleyenlerimiz. Büyük Olsun şiirinin yorumu için Bile Dayaman'la baş başa bırakıyor sizleri.
Ben büyük şarkıları severim, büyük olsun. Deniz gibi, gökyüzü gibi her şey ve mahzun. Seviyorsam seni, aşk ölümsüzdür gönlümce. Aşıksam kadınım değil, tanrıçasın Ece. Denizler yolculuğa çağırır durur da beni, gitmem düşünerek geri döneceğim günü. Ben büyük rüzgarları severim, büyük olsun. Aşkım da, özlemim de hepsi, her şey ve mahzun. İnsan bir yanınca kerem misali yanmalı. Uykudan bile mahşer gününde uyanmalı.
Şiir Gemisi.